Ağırca koy o yorgun başını, dizleri üstüne o göksel babanın. Çözülsün bedenin Tanrı'nın elinde, güçlüdür kolları, sevecen ve hazır. Bedenin olmasın yalnız çözülen, ver düşüncelerini, arzunu o taşır.
Sesini yumuşak ve tatlı. Sen bana, ben sana aitiz. Bil bunu. Bağlıyız sen ve ben birbirimize bak. Ayrılamayız hiç biz birbirimizden. Yırtıp koparacak, bizi ayıracak bir kişi bulunmaz ki ölçsün boyunu. Buldun yüreğine beşik, döşek, yatak. Bu güzel yerde kal, iç yaşam suyunu. Dinlen, ağırca koy o yorgun başını. Dizleri üstüne o göksel babanın. Yaşamda kulağa hoş gelen en güzel sözlerin başında hiç kuşku yoktur ki baba sözü gelir. Bir çocuğun kendini güvenlikte hissedebileceği kişi yine babadır. Aile içerisindeki baba bir güvenlik yaratır. Çocuğa bir güç verir, bir huzur verir. Çocuk babasının yanında her zaman kendisini güvenlikte hisseder. Baba bir fedakarlık örneğidir, bir özveri anıtıdır. Dilimizdeki baba evi, baba ocağı, baba yuvası gibi deyimler bunun güzel örnekleridir. Bir insan istediği yaşa gelsin. Baba sözü ona her zaman hoş gelir, tatlı gelir, huzur verir. Tüm yaşamı boyu anılarında babası yaşar. 80-90 yaşına gelse bile geçmişe, çocukluk yıllarına döndüğünde ve babaya dönük konuşmalar olduğunda kişinin çocukken babasıyla yaşadıkları dün gibi anılarında canlanır ve yüreği ısınır. Bu nedenle baba, çocuk dünyaya doğar doğmaz onun varlığına işler, hayatında çok büyük bir etki bırakır ve onun yaşamında ona bir güvenlik ve dinginlik verir. Tabii bunlar normal şartlarda sağlıklı bir aile ortamında, sağlıklı bir aile ilişkisinde, aile yuvasında, baba ocağında, baba çocuk ilişkisinde böyle oluyor. Ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki bazen kişinin en korktuğu, hayal kırıklığına uğradığı yer babadır, aile ocağıdır, baba ocağıdır. Özellikle de kız çocukları bu alanda büyük acılar yaşamaktadırlar. Bir keresinde bir bayan şöyle anlattı bana. Babamız her gece sarhoş eve gelir ve gecenin yarısında bizi yataktan kaldırıp sıraya dizer, sonra da bize dayak atardı. Bazen kardeşimi duvara fırlatırdı. Kardeşimin sakat kalmadığını halen şaşırıyorum. Böyle biri kendisini nasıl güvenlikte hissedebilir? Çocukluk, gençlik yıllarında bir sorunu, bir derdi, bir korkusu olan biri babasına güvenemezse kime gidebilir? Kime güvenebilir? Gülsüm, Babam erkek, çocuk beklerken ben olmuşum dedi. Beni hiçbir zaman sevmedi. Seni öldüreceğim sözünü o kadar çok işittim ki, Almanya'ya gelip evlendikten, 3 çocuğum olduktan sonra vatana izine gittiğimde babamla karşılaştığım zaman o gece korkumdan yatamadım. Kaç kez bayanlardan şunu duydum. Tüm çocukluk, gençlik dönemlerinde babamın beni bir kere olsun kucağına aldığını, beni sardığını, kucakladığını görmedim. Kaç kez babamın beni kollarıyla sarmasını istedim. Ama o hiçbir zaman bunu yapmadı. Rıfat adında bir arkadaş, babamdan nefret ediyorum dedi. Çünkü annemi döverek öldürdü, bana da yıllarca acımasızca dayak attı. Murat, babamı bir türlü sevemiyorum, elimde değil, ne yapayım diyor. Çünkü ne zaman babamı hatırlasam, aklıma hep onun yaptıkları geliyor. Biz 3 kardeştik, en büyüğü benim. Bize hiçbir zaman bakmadı. Zavallı annem hep çalışıyordu. Hiç unutamıyorum. Okul kitaplarımı almak için bir ustanın yanında çırak olarak tüm yaz tatili çalıştım. Aylığımı aldığımda çok sevinmiştim. Okul kitaplarımı alabilecektim. Ama o akşam babam elimden paralarımı aldı. Yıkılmıştım. Bütün gece yatağımda gizlice ağladım. Ertesi gün üzgün bir şekilde ustama gidip tekrar çalışabilir miyim diye sordum. Durumumdan anlamış olmalı ki benden neler olup bittiğini sordu. Ben de durumu anlattım. Ustam ne yaptı biliyor musun? Benimle beraber çarşıya gelip tüm okul kitaplarımı aldı ve bana verdi. Ama ustam hiçbir şey söyleme dedi. Al kitapları, çalışmana da gerek yok. Sen okula git ve oku. Bu adamın yaptığına bakın, bir de benim babamın yaptığına. Ona nasıl ısınabilirim? Ondan her zaman utanç duydum. Babam bizi bırakıp gitti. Biz de yıllarca yoksulluk, sefalet çektik. Öksüz büyüdük. Annem başka biriyle gitti. Babalık bizi ezdi veya annelik bize eziyet etti diyenlerle sürekli olarak karşılaşmaktayız. Bu türden durumlar sizin de geçmişinizde yer aldıysa ya da şu anda bile bu varsa, o zaman sevgi dolu bir babadan söz edilirken eminim ki buna inanmakta zorluk çekeceksiniz. Bir bayanın ona çok acı veren bir anısı vardı. Bunu bir türlü söyleyemiyordu. En sonunda gözyaşlarıyla onu ezen olayı şöyle anlattı. Kendi babam 10-12 yaşlarındayken bana tecavüz etti. Önce kulaklarıma inanamadım. Başımdan sanki bir kova sıcak su döktüler. Bu olamazdı. Böyle bir acıyı düşünün bir kere. İnsanoğlu böylesine gaddar, böylesine vicdansız, böylesine ahlaksız olabiliyor. Nice nice çocuklar kendi babaları tarafından tecavüze uğruyorlar. Niceleri sürekli bir şekilde dayak yiyor. Böyle bir insanın hayatta korkması, kimseye güvenememesi doğal oluyor. Çünkü bu insan en çok sevmesi, güvenmesi ve kendisini güvenlikte hissedebileceği babası tarafından tecavüze uğramış ya da acımasızca dayak yemiş ve kötü olaylara tanık olmuştur. Sonunda bu bayan o derin yaradan kurtuldu. Çünkü Tanrı'nın kendi babasına hiç benzemeyip sevgi dolu bir baba olduğunu kavradı ve Tanrı'nın da yardımıyla babasını affedebildi. Bir gün bana, hayatın bu kadar güzel olacağını hiç düşünememiştim dedi. Çünkü sorunu hakkında konuşabilmiş, yükünü Rab'be bırakmış ve göksel babanın sevgisini görebilmişti. Bunların yanında çocukları üstüne titreyen, her tür fedakarlığı gösteren, çocuklarına gereken sevgiyi, ilgiyi veren nice anne babalar da vardır. Böyle anne babalar sorumluluklarını bilen, Tanrı gözünde değerli olan, topluma sağlıklı bireyler yetiştiren insanlardır. Tanrı da zaten böyle bir anne baba, yuva, aile ocağı amaçladı. Ben kendi anne babamı düşündüğüm zaman Tanrı'ya onların sevgileri, onların fedakarlıkları için şükrediyorum. Hatta Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın yüreğini, biz insanlara olan tutumunu anlamamda kendi anne babamın bana olan sevgileri bana çok büyük yardım etti. Tanrı'nın sevgisinin ne kadar derin olduğunu anladım. Kayahan, babasına ilişkin anısını bana anlatırken oldukça duygulandım. Şöyle diyordu Kayahan.
Babam kunduracıydı. beni okutabilmek için gece gündüz çalıştı. Okuluma para yetiştirsin diye ayağında doğru dürüst bir ayakkabısı bile yoktu. O yıllarca çalıştı ve ben okuyabildim. Sonunda mühendis olmuştum. Diplomamı aldığımda arkadaşlarla okulun bahçesinden çıkıyorduk ki birden babamın iş elbiseleriyle kapıda durduğunu ve beni kucaklamak istediğini gördüm. Ama birden babamdan utandım. Onun yanından hızla geçip gittim. Babam ise orada donup kaldı. Babam daha sonra bana hiçbir şey söylemedi. Başka bir kentte çalışıyordum. Çok az görürdüm babamı. Ama o yine bana hep sevgiyle bakıyordu. Bir gün babamın öldüğü haberini verdiler bana. O anda yüreğime sanki bir bıçak saplanır gibi oldu. Çünkü o acı anı gözlerimin önünde canlandı. Benim babam beni bu aşamalara getirmek için yıllarca fedakarlık gösterdi. Ama ben ondan utandım. Evet, onu kaybetmiştim. Ama o acı hatıra yüreğimi ve vicdanımı eziyordu. Çok pişman olmuştum. Ama ne yapacaktım? Nasıl babamdan af dileyecektim? Eve geldiğimde annem bana sarıldı. Ağlıyorduk birlikte. Sonra da "Baban seni çok severdi oğlum," dedi. "Ama anne, ben onu arkadaşlarımın yanında tanımazlıktan geldim. Onun babam olduğunu sakladım. Bana sarılmasına bile izin vermedim," deyince, "Oğlum, o senin babandı ve seni çok seviyordu. Bundan eminim. Sana hiçbir zaman dargın olmadı." Sonra bana babamın bir mektubunu uzattı. "Bu mektubu sana hastayken yazdı," dedi. Aceleyle mektubu açıp bir solukta okudum. Gözlerimden yaşlar boşalıyordu. "Babam, oğlum, seni her zaman sevdim ve seviyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Bir baba olarak her zaman sadece vermek istersin. Eğer çocuğun bunu anlamasa bile, o sevgiyi hiçbir şey etkilemez ya da azaltmaz. Benim sana olan sevgim de hiçbir zaman azalmadı. Tam tersine, sen büyüdükçe, benim yaşım ilerledikçe daha da derinleşti. Bu dünyadan göçmeden önce seni bir kere kucaklamak, sarılmak isterdim. Ama bunu hayalimde yaptım. Seni seviyorum oğlum. Biliyor musun oğlum, beni de seven bir babam var. Onun sevgisinden emin olmam epey zaman aldı. Ama sonunda onun sevgisinden emin oldum. Bu baba Tanrı'dır. Şimdi ben bu babamın yanına gidiyorum. Benim dileğim senin de bu babayı tanımandır. Evet, rahatlamıştım. Ve sonra Tanrı'nın bir baba olduğunu anlayınca hem babamı daha iyi anladım hem de ben de bu baba Tanrı'ya iman ettim. Çünkü artık gerçekten baba sevgisinin ne olduğunu biliyordum.
Belki sen, değerli kardeşim, babana, annene en muhtaç olduğun zamanlarda onları yanında bulamadın. Belki de korktuğunda, hayal kırıklığına uğradığında anne babanın seni kucaklamasını istedin. Ama onları yanında bulamadın. Böylece hep bu özlemi çekip durdun. Büyüdün, evlendin ama yüreğinde halen bu boşluk durmaktadır. Belki de bunlar yüreğinde bir acılık oluşturdu. Biliyorum ki bu türden durumlar çok zordur. Ama yüreğinin iyileşmesi, sağlığa kavuşması gerekir. Çünkü iyileşmeyen bir yürek her zaman acı verir, mutsuz eder, hem de insanı çok seven Tanrı'dan ve onun sevgisinden insanı uzak tutar. Oysa bugün insan Tanrı'nın gerçekten ne kadar sevgi olduğunu anlayabilir ve bu sevgiyi kendisine mal edebilir. Sen nasıl bir durumda yetiştin? Yüreğinde ne türden acılar vardır? Annen baban ayrı yaşadılar da sana gereken ilgiyi ve sevgiyi veremediler mi? Öksüz mü kaldın? Baba özlemi mi çektin? Annen baban tarafından eleştirilip nefret mi edildin? Belki de kimse senin acılarınla, sorunlarınla ilgilenmedi. Cezalandırıldın. Odalara kilitlendin. Bir köşeye çekilip için için ağladın. Belki de istenmeyen çocuk oldun. Bu da senin yüreğinde derin bir acı oluşturdu. Aradan yıllar geçti ama halen o anılar, o hatıralar yerinde duruyor. Tanrı seven bir babadır dediğimizde sen, eğer Tanrı gerçekten seven bir babaysa ve beni de bu kadar çok seviyorsa, neden benim o kadar acılar çekmeme, eziyet çekmeme izin verdi? Neden Tanrı benim gözyaşlarımı görmedi? Niçin bana böyle bir anne ya da baba verdi diye düşünüyorsun? Anne babası tarafından sevilmeyen, hayal kırıklığına uğrayan, acılarla, elemlerle gelişen biri Tanrı'nın sevgi olduğuna, o kimseye değer verdiğine inanması güçtür elbette. Böyle olanlar kolaylıkla Tanrı'yı suçlayabilirler. Eğer dediğiniz gibi Tanrı sevgi olsaydı, benim böyle acılar çekmeme izin vermezdi. Ama değerli dostum, seni bu türden elemlere düşüren, hayal kırıklığına uğratan, acıların olmasına neden olan Tanrı değildir, insanlardır. İnsanların sevgisizliğidir, insanların merhametsizliğidir. Sevgisizliğin, bozukluğun, merhametsizliğin gerisindeki etken ise günahtır. Günahtır insanı bozan, günahtır bencil kılan, günahtır sevgiyi yozlaştıran. Ama seven Tanrı her zaman insanın günahtan dönmesini istedi ve bunun için de günahtan kurtulma olanağını sağladı.
Tanrı dünyada olan insanları, seni ve beni o kadar çok sevdi ki diyor Tanrı sözü. Tanrı'nın bizi sevdiğini anlayabilmek için kutsal kitabın yaratılış kesimine bakmalıyız. Tanrı kadını ve erkeği eşit olarak sevgi içerisinde yarattı. Onları bereketli kıldı. Aralarında derin bir sevgi bağını oluşturdu. Bereketli olun ve çoğalın dedi. Onlara çocukları bu sevginin, güvenin, bereketin ürünü olarak verdi. Ne olacaktı? İyi bir aile, sevgi dolu bir anne baba, saygılı çocuklar ve harika bir yuva. Buydu Tanrı'nın amacı. Sevgi, özgürlük demektir. Bu nedenle de Tanrı, yarattığı insanları hem özgür yaratmalıydı, hem de onlara kötülüğün ne olduğunu söylemeliydi. Ve Tanrı bunu yaptı. Tanrı'nın merhamet dolu yüreği hiçbir zaman değişmedi. Özgür olarak yaratılan insanoğlu kendi özgür isteğiyle kötüyü seçti. Günah işledi. Günaha düşer düşmez de başladılar birbirlerini suçlamaya. Sevgisizlik, bencillik orada baş göstermeye başladı. Sonra da kıskançlık başladı. Kardeş kardeşi kıskandı. Kıskançlık o düzeye geldi ki Kain öz kardeşi Habil'i öldürdü. Ne olacaktı şimdi? Böylesine özenle, değerle yaratılan aile mahvoldu. Suçlama, öfke, kıskançlık bu ailenin baltalanmasına neden oldu. Bugün de suçlama, öfke, kıskançlık, sevgisizlik insanları mahvetmiyor mu? Tanrı'yı derinden üzen bu olay karşısında Tanrı'nın yüreği yaralandı, kırıldı. Her dökülen gözyaşları onun acısı oldu.
Tanrı sözünde mezmurlarda şöyle bir ayet vardır. Ey Tanrım, çektiğim acıları kaydettin, gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar senin defterinde kayıtlı değil mi? Değerli kardeşim, Tanrı bizim nereye gittiğimizi, nereden geldiğimizi, ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı olduğu gibi bilir. Ama bizler bunu çoğu zaman fark etmiyoruz, hatta düşünmüyoruz bile. Yatağınızın kenarında yalnız, tek başına acıdan, sorunlardan ya da umutsuzluktan kıvrandığın zaman Tanrı seni görüyor. O bunları kaydetti. Tanrı hayatınızın acılarını da hatırlar. Biz insanlar olarak o acı günleri, yaşadığımız o kötü anıları unutmak istiyoruz. Döktüğümüz gözyaşlarını tekrar hatırlamak istemiyoruz ama Rab bunları da hatırlar. Mezmur yazarının dediği gibi Tanrı gözyaşlarımı bir şişe içerisine koyup onları hatırlar.
Değerli dostum, İsa Mesih Tanrı'nın insana bir baba olduğunu, insanı gerçekte ne kadar çok sevdiğini, insanın yuvaya, baba ocağına dönmesini özlemle beklediğini göstermek için şu öyküyü anlattı.
Bir adamın iki oğlu vardı. Oğullardan küçüğü babasına, "Baba, varlığından payıma düşeni bana ver," dedi. Baba da varlığını onların arasında böldü. Aradan çok geçmeden küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye göç etti. Orada aşağılık bir yaşama dalarak neyi varsa saçtı, savurdu. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. Ve o da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam da onu çiftliklerindeki domuzları gütmeye yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmak istediyse de kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelen genç kendi kendine, "Kalkıp babama gideyim, göğün katında ve senin önünde günah işledim baba diyeyim. Bundan böyle oğlun olmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et," dedi. Genç delikanlı kalkıp babasının yanına vardı. O daha çok uzaktayken babası onu görüp acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğul da ona, "Göğün katında ve senin önünde günah işledim baba," dedi. Baba uşaklarına şöyle buyruk verdi. "Çabuk olun. En seçkin giysiyi getirip ona giydirin. Parmağına yüzük takın. Besili danayı boğazlayın. Yiyelim, eğlenelim. Çünkü bu oğlum ölüydü, şimdi yaşıyor. Yedikti ama bulundu."